Ayrım 3, sayfa 20. İmancılara göre dini inanç sistemleri rasyonel değerlendirmeye tabi tutulamayacağı gibi dini önermeleri kabul edişimiz de herhangi bir delile veya akıl yürütmeye dayanmaz. Aslında imanın aklın desteğine ihtiyacı olmadığı gibi her tür delil ve ispat da iman için zararlıdır. Çünkü imancılara göre bu konuda delil ve ispata başvurmanın bir sonu yoktur. Samimi bir mümin için inanmayı gerektiren şey bizzat inanç sisteminin kendisindedir. Çünkü iman bizzat Tanrı'ya güven ve teslimiyettir. Bu bir bakıma din öyle söyledi ya da inanmak istenildiği için inanmak anlamını taşır. Mesela Kierkegaard'a göre normal hayattan iman hayatına yani inanmaya geçiş, muhakemeye dayanan bir geçiş olmayıp bilakis bir kişisel olma durumundan bir başka şu veya bu olma durumuna bir sıçrayış, bir tür yeniden doğuştur. Böyle bir durumda rasyonellik bulunamayacağı gibi zaten ona ihtiyaç da yoktur. Çünkü burada inanma, delil ve ispat standartlarına uygun bir iş değildir. Eğer öyle olsaydı, yani Tanrı başta olmak üzere inanılması gereken diğer konular objektif ölçülerle kavranmaya müsait şeyler olsaydı, o zaman zaten inanmaya, dolayısıyla riske girmeye gerek kalmazdı. Dipnot 6. Soren Kierkegaard. Kierkegaard's Concluding Unscientific Postscript. Trans. David F. Swenson. Princeton University Press. Princeton 1968. S. 189. Parantez aç. Ölümünden sonra Walter Lowry'nin notları ve bir girişle tamamlanmıştır. Kapa. Sayfa 21. İnançların riskle, faydayla ve duygusal bir seçimle tercih edilebileceğini savunan imancılık, teolojide de kendisinde yer bulur. Mesela Karl Barth ve Karl Rahner için Tanrı, dünyadaki nesnelerden öylesine farklıdır ki, dünya standartlarıyla ve dünyadaki nesnelerden hareketle çıkarılacak bir delil, onun var olduğu veya var olmadığı konusunda insanı hiçbir yere götürmeyecektir. Karl Barth'a göre iman, imansızlığa, inançsızlara sadece vaaz verebilecek bir konumdadır. Daha fazlası değil. Böyle bir anlayışın gerisinde Tanrı'nın dış dünyada görülen objeler gibi bir obje olmadığı düşüncesi vardır. O halde söz konusu teologlar tarafından savunulan Tanrı'nın her yerde mevcut olması ne anlama gelmektedir? Böyle bir ikilem karşısında teoloji tarafından söylenebilecek en makul şey bunun Tanrı'nın yokluğu demek değil, onun her yerde bulunuşunun yokluğu demek olacaktır. Bu ise Tanrı'yı işe yaramaz hale getirmenin, dini inançların insan hayatındaki yerini dışlaştırmanın yeni bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte onlar kabullerini ısrarlı bir şekilde savunmaya devam etmektedirler. Mesela Karl Rahner, delile dayanarak inanma ve inanmamayı şiddetle eleştirerek şöyle der. Tanrı, diğer varlıkların yanında bireysel bir varlık olarak iş gören ve fonksiyon icra eden bir varlık değildir ve o, geniş gerçeklik ailesinin bir üyesi olarak kabul edilmek istenen bir varlık da değildir. Böyle bir tanrıyı araştıran herkes yanlış bir tanrıyı araştırır. Hem ateizm hem de yüzeysel teizm aynı yanlış tanrı düşüncesi üzerinde çalışmaktadır. Sadece ilki onu inkar ederken diğeri onun söz konusu anlamına inanmaktadır. Dipnot 7. K. Rahner, Foundations of Christian Faith, D.L.T., London, 1978, S. 63. Sayfa 22. İnanç konularında imancı bir anlayışı benimsemek, onu sıçrayış, risk alış ve duygu ile açıklayarak makul olmayı dışlamak, imancılığın karşısına bir dizi problem çıkarmıştır. Mesela, imancılığı ciddi bir şekilde eleştiren Swinburne, bir takım doğru inançlar olmaksızın bırakın cennete girmeyi, Londra'ya bile varılamayacağını söyleyerek onları alaya alır. Dipnot 8. R. Swinburne. Refuse Religious Studies sayı 16. 1980 S. 242. İmancı anlayışlar iman sıçrayışı ile problemi çözdüklerini düşünmektedirler. Fakat gerçek böyle değildir. Çünkü imancılığı savunanların inanç hususunda hiçbir kriteri olmadığından veya inanç konusunda tamamen sübjektif bir tavır takındıklarından onlar neden bu inanca değil de şu inanca sıçradıklarını açıklayamamaktadırlar. İmancı anlayışlar özellikle ahlakı temellendirmede de yetersiz kalmakta ve kişilerin rasyonellikten uzaklaşmalarına sebep olmaktadırlar. Şayet inanmak için elimizde hiçbir kıstas yoksa, belirli bir dine mensup olmanın veya belirli bir inanca sahip olmanın anlamı da yoktur. Hatta burada anlamdan bahsetmek bile yanlıştır. Böyle bir tutum içerisinde inananın inanmaya devam etmesi ancak kendi aklına veya kendisine rağmen olabilecektir. Bu ise akıl yerine iradenin ön plana çıkarılması, bir bakıma toplumsal hayattan inançların soyutlanması anlamına gelecektir. Richard Dawkins, Pascal'ın bahsi sadece Tanrı'ya inanma numarası yapmasının göstergesi olabilir. Burada bilimsel onurdan ya da hakikat arayışından bahsetmek mümkün değildir derken pek de haksız görünmemektedir. Sayfa 23. Hume ve Kant sonrasında felsefi gelenek içerisinde yaygın hale gelen imancı filozof ve teologlar, inanç meselesinde aklı ve rasyonel tutumu reddederek bilime bile düşman hale gelmişlerdir. Ama niye varız ya da neden var olduk soruları, hatta Tanrı var mıdır sorusu hakkında şayet imancıların iddia ettiği gibi bilimin söyleyecek bir şey yoksa, o zaman teoloji ya da imancılar bu hakkı neye dayanarak kendilerinde görmektedirler? Bu mantıksal bir çıkarım olarak bilimin cevaplayamadığı soruların asla teoloji tarafından cevaplanabileceği anlamına gelmeyecektir. Şayet ortada Tanrı'nın var olup olmadığıyla ilgili rasyonel bir şey yoksa, en azından imancıların bu yargıya hangi temel üzerinden vardıklarını cevaplamaları gerekmektedir. İmancı anlayışın gerek felsefe gerekse teolojideki etkisi sebebiyle neredeyse bir asırdır inançların kanıtlarla desteklenmesi gerektiği iddiası özellikle agnostik ve ateist filozoflar tarafından savunulmuştur. Elbette bunun sonucu olarak da Anglo-Amerikan analitik felsefesi ve onun uzanımları durumunda olan felsefi akımlar doğrulanabilirliği inançların belirleyici kriteri kabul etmek suretiyle dini inançları felsefe, bilim ve toplumsal hayattan uzaklaştırma gayreti içinde olmuşlardır. Son 30-40 yıla kadar inanç karşısında takınılan tavır, teist geleneğin imancı, dini tecrübe merkezinde hareket etmesi, agnostik ve ateist filozofların ise doğrulamayı öne çıkaran hakikat anlayışıdır. Fakat son dönemlerde analitik felsefeyi benimseyen teist filozofların ya da inancı rasyonel bir perspektiften değerlendiren teist filozofların inanç konusunu yeniden ele almaları, inanç, inançsızlık tahlillerine ayrı bir renk katmıştır. Burada meselenin anlaşılabilmesi için bu filozoflardan sadece Alvin Plantinga ile Richard Swinburne'ün görüşleri üzerinde durulacaktır. Plantinga'ya göre inançları destekleyen hiçbir delil olmasa bile dini inançların tamamen rasyonel ve tam anlamıyla tasdik edilmiş inançlar olması mümkündür. Çünkü Tanrı'ya inanç temel bir inanç olup bu tamamıyla rasyonel, makul ve uygun bir inançtır. Plantinga inançlarımızın doğrudan tecrübelerimizin tasdikine dayandığına inanmakta ve Tanrı'nın bize kendisini evrende ve oradaki varlıklarda görülen güzel bir düzen içinde ifşa ettiğini iddia etmektedir. Ona göre bazı inançlar bizim için o kadar kesindir ki bizler onlara inanma konusunda, düşünce bazında da olsa çıkarımlar içerisine bile girmeyiz. Mesela benim bir ağacı görmem benim için bir temel inançtır ve ben bu inancımı delille desteklemeye çalışmam. Sayfa 24. İşte bu bağlamda Plantinga, Tanrı'nın bizi etrafımızdaki dünyada onun etkinliği ve eserlerini görecek bir eğilime, başka bir deyişle fıtrata göre yarattığını belirterek, Tanrı inancının delili gerektirmeyen temel bir inanç olduğunu savunur. O, Tanrı inancının içimizdeki fıtratın dış dünyadaki olgularca uyarılmasından oluşarak, yaşadığımız tecrübelere dayalı uygun bir temel inanç olduğunun ölçütlerini gösterebilecek bazı somut örnekler verir. Mesela insan bazen bir çiçeğe ya da yıldızlı semaya baktığında bunları yaratan bir tanrının varlığına inanma eğilimi taşıyabilir, taşır. İşte Plantinga'ya göre bu tür tecrübeler yaşayan insan için tanrı inancı, çıkarımsal kanıtlar gerektirmeyen, doğuştan gelen bir kaynağı olan, fıtri ve tecrübi bir inanç, teknik bir ifadeyle tamamıyla rasyonel ve uygun bir temel inançtır. Ona göre delilsiz inanç, dayanıksız bir inanç demek değildir. Bu yüzden ateistler, Tanrı inancı aleyhine kesin kanıtlar ileri sürmeksizin inananları akıl dışı olmakla suçlayamazlar. Tanrı inancının sağlam bir temeli vardır ama bu temel en temelde, en içte ve özde bulunan bir temeldir. Böyle bir temele dayanan inanç da tamamen rasyonel bir inançtır. Dipnot 9. Bakınız Alvin Plantinga. Is Belief in God Properly Basic? Faith and Rationality. Reason and Belief in God. Ed. Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff. Notre Dame Pub, London, 1993. S93-106. Ayrıca bakınız Cafer Sadık Yaran. Tanrı İnancının Akliliği. Etüt Yayınları, Samsun, 2000. S20-26. Sayfa 25. Plantinga'nın Tanrı inancının temel bir inanç, makul ya da rasyonel bir inanç olduğuyla ilgili fikirleri, kanaatimizce epistemolojik temelli bir açıklamadan ziyade psikolojik temelli bir teoriyi ifade etmektedir. Çünkü Plantinga, neden falancanın bu temel inançla hareket etmediğini, yani çiçeğe bakıp Tanrı'ya inanma eğilimi göstermediğini açıklayamamaktadır. Demek ki her insanın fıtratında Tanrı inancının temel bir inanç olduğuyla ilgili evrensel bir yeti yoktur. Ama aklı başında her insan için tecrübe ettiği veya gördüğü ağaç ya da çiçek, delil gerektirmeyen temel bir inançtır. Kısacası Plantinga, daha işin başında inanç felsefesini felsefeden ziyade psikolojiye, hatta daha çok ontolojik bir teolojiye irca etmektedir. İngiliz mantıksal atomculuğunun en geniş kullanımıyla analitik felsefenin ciddi bir tesirini gördüğümüz Richard Swinburne'de Plantinga'nın inanç konusundaki tahlillerinin eksikliğinin ve onun inancı rasyonel temellere dayandırabilmekten uzak olduğunun farkındadır. Swinburne'e göre herkesi inandırmak mümkün olmasa da imanın olabildiğince akli gerekçelere dayanmasının iyi ve makul ölçütlerinin ortaya konulması imkan dahilindedir. Şayet kişi inanca sahip olma hususunda kendini epistemolojik nedenlerden dolayı haklı görüyorsa, onun inanç karşısındaki bu tutumunun rasyonel bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu bağlamda Swinburne, doğru inançların epistemolojik ihtimaliyetinin daha yüksek olan inançlar olduğunu söylemekte ve dış dünyada ya da iç dünyamızda yaşanılan tecrübelere dayanarak delillendirdiğimiz inançlara ihtimalli de olsa inanabileceğimizi iddia etmektedir. Böyle bir yaklaşımla inanılan şeyler daha fazla objektiflik ve eleştirel düşünce gerektireceğinden, inandığımız şeylerin rasyonel ya da makul olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Sayfa 26. Kısacası Swinburne, Tanrı'nın varlığının lehindeki ve aleyhindeki kanıtları tek tek ele almakta, ihtimaliyeti fazla olan yönün görüşünü benimsediğini iddia etmektedir. Ona göre metafizik konularda akıl, şüphe duyulamayacak bir sonuca değil, ancak muhtemelli bir sonuca ulaşabilir. Bu muhtemellikler içerisinde epistemolojik ihtimaliyeti en fazla olan görüş, geniş anlamıyla teizmin görüşüdür ve teizmi kabul etmekte en makul yaklaşımdır. Dipnot 10. Bakınız Cafer Sadık Yaran, AGE S9-120. Görüldüğü gibi Swinburne, bizi bir şeye rasyonel temellerde inanmaya sevk eden amillerden en fazla tecrübelerimizden hareketle oluşturduğumuz tüme varımsal epistemolojik ihtimaliyete önem vermektedir. Onun tecrübeye verdiği önem ve J. Hick'in Swinburne'e katılmayarak doğada dini açıdan olumlu veya olumsuz bir anlam ya da işaret çıkaramayacağımızı iddia edip neredeyse sadece dini tecrübeye önem vermesi, bizi inanç tartışmalarında tecrübeyle, daha dar anlamda da dini tecrübeyle inanç arasında kurulan ilişkiyi tahlil etmeye sevk etmektedir.